Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz. Haftanın kapanışında Cuma günü sizlerle birlikteyiz. RS FM'de ben Serhat Ayan. Evet, teknolojiden bahsedeceğiz sizlere. Teknolojinin getirdiklerinden, götürdüklerinden bahsedeceğiz ama teknolojide şu alet çıkmış, bu alet gelmiş, gitmiş filan falan değil. Teknolojinin gerçek hayatımızda kullanım yönlerine bakacağız. Teknolojiyi nasıl, nerede kullanıyoruz, ne işimize yaratıyoruz diye bakacağız. Bugünkü aslında konumuz giderek yaklaşan artık bütün böyle gözeneklerimizle yakınımızda hissettiğimiz seçimlerle ilgili olacak. Seçimlerle ilgili en çok tartışılan konu ne? Oy, oyların nasıl sayılıyor, ne yapılıyor, bu işe teknolojik olarak nasıl bakılır? Bu konulara herkes tartışıyor. Bu konuda çok değerli bir konuğumuz olacak. Hattımızda şu anda Oy ve Ötesi var. Oy ve Ötesi'nden Gözde Soytürk var. Merhabalar Gözde.
Merhabalar.
Merhaba. Çok teşekkür ediyorum size bu yayınımıza katıldığınız için öncelikle. Yaptığınız iş için de daha hiç röportaja falan başlamadan ayrıca kendi adıma teşekkürü bir borç biliyorum.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bize yer verdiğiniz için.
Gözde Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ekonomistim aslında, yani bir hukukçu veya siyasetçi değilim.
Evet.
Oylar Ötesi'ne de internette görerek gönüllü oldum. Bina sorumlusu olarak başladım ve biraz fazla inandım. Şu anda da yönetimde devam ediyorum.
Yaptığınız işin fazla inanması yok ya. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz valla. Uzaktan da olsa sizi tebrik ve takdir ediyorum. Birazcık şeyden başlayalım mı? Oy ve Ötesi nedir? Nasıl çıktı? Kuruluş amacı, vizyonu, misyonu? Biraz bu konuyu tartışalım mı sizinle?
Tabii ki. Yani Oy ve Ötesi kurucularımızın motivasyonunun, yani sürekli bir şeylerden şikayet etmektense harekete geçip elimizi taşın altına koyarak bir şeyleri değiştirebileceğimize inanarak birlik içinde hareket etmek misyonuyla, vizyonuyla çıktı. Sürekli seçimlere olan bir güvensizlik vardı ülkemizde.
Evet.
Ve bunu değiştirebilmenin mümkün olduğunu, buna dair olur, izlersek, şeffaflaştırırsak adil bir seçimin mümkün olduğuna inanarak bir organizasyon başlattılar. İlk 833 bin gönüllüydü. Daha sonra gitgide arttı. 46 ilde 50 bine ulaştı. En son referandumda ise 127 bin mobil aplikasyonuyla 80 ildeden veri topladı. Şu andaki seçimde de 81 ildeyiz ve fiziksel olarak oradayız. Müşahitlik organizasyonunu yeniden başlattık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Turlarımız devam ediyor. Tüm Türkiye'de seçmen bilincini ve müşahitlik bilincini arttırmaya çalışıyoruz.
Valla şey gibi düşününce siz hep oradaymışsınız gibi geliyor bana. Öyle ki böyle hani 90'lardan beri, 80'lerden beri oradaymışsınız gibi geliyor. İlk hangi seçimde başlamıştı bu?
2014, ama bu 7. seçimimiz olacağı için.
Tabii.
O algı normaldir yani. 7-8 seçimdir.
Ülkede o kadar çok seçim yaşıyoruz ki. Evet, haklısınız siz de yani. Peki biraz şuna gelelim. Oy ve Ötesi şimdi hani seçimlerin daha adil geçmesi için atılması gereken adımları elinizden geldiğince attığınızı söylediniz. Oy ve Ötesi ne yapıyor?
Oy ve Ötesi ne yapıyor? Öncelikle sandık başında müşahitlik yapıyor.
Evet.
Siyasi partilerin müşahitçi olma hakkı var Türkiye'de 298 sayılı kanunda. Biz gönüllülerimize herhangi bir siyasi partiden müşahit olması için aracı oluyoruz. Onlara kart sağlıyoruz ve gözlemcilik yaptırıyoruz. Bu gözlemin sonunda itiraz hakları var müşahitlerimizin. Tutanak tutabiliyorlar. Ayrıca seçimin sonunda sandık sonuç tutanağı, oluşan sandık sonuç tutanağının bir ıslak imzalısı alıyorlar. Bunun fotoğrafını bize gönderiyorlar ve bu tüm sonuç tutanakları YSK'nın açıkladığı tutanaklarla karşılaştırılıyor. Bu da online olarak, yani şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz seçim 4 milyon tutanak fotoğrafı onayladık.
Evet.
YSK'nın açıkladığı tutanakların, sonuçların sandık sonuç tutanağıyla uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyoruz. Yani o bir düğmeyle sonuçlar değiştiriliyor gibi bir algıyı aslında Türkiye tutanak teyit dediğimiz teyit sistemimiz tamamen ortadan kaldırıyor ve bu her noktasında etkili en büyük sivil denetimlerden biri şu an.
4 milyon tutanak diyorsunuz. Normalde hani kaç sandık vardı, siz 4 milyonuna bakabildiniz?
Şöyle, yani hem siyasi partilerin paylaştığı, hem Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı, hem de bizim gönüllerimizin fotoğraf çekerek gönderdiği tutanakların toplamı 4 milyon tutanaktı. Bunu da o gece 200 bin teyit gönüllüsü online olarak dünyanın her tarafından girip kontrol edebiliyor bu arada.
Evet.
O verileri girerek teyit ediyor. Bir tutanak 3 kişi tarafından teyit edilirse biz o veriyi doğru kabul ediyoruz. Ve o doğru kabul ettiğimiz veri Yüksek Seçim Kurulu'yla aynı sonucu açıklıyorsa sonuçlarda bir fark yoktur diyoruz.
Her
olanları
şey
da olanlar da oluyor. Bazı tutanaklarda farklılıklar oluyor. O tutanakları da tüm siyasi partilere gönderiyoruz. Diyoruz ki şu şu şu ilde şu sandıkta iki tutanak arasında fark vardır. Yani bizim elimizdeki tutanakla sizin açıkladığınız farklı sonuçlar gösteriyor. Bunları itiraz sürecine dahil edin, kontrol edin diyor.
Bir girip bakın
herkesi
diyorsunuz.
Herkesi bilgilendiriyoruz.
Peki bu yapının mesela başarı öyküleri diye ben size sorsam, hani şu kadar tutanaktaki farklılığı keşfettik, şuraya gittik geldik filan gibi bir şey.
İlk seçimimizde bir kağıthane örneğimiz var mesela. Tutanağın tamamen sandık kurulu başkanı tarafından değiştirildiğini fark ettik. Ki bu ceza hukukuna giren bir süreçti. Yargılandılar ve yaklaşık 2 yıla yakında hapis cezası aldılar. İlk zaten teyitin ilk çalıştığı seneydi bu. Ondan sonra bu tarz değiştirilen tutanak, yani sahte imzalı yeniden oluşturulmuş ayrı bir tutanak hiç rastlamadık. Fakat çok fazla hatalı tutanak oluyor. Yani bir oyun başka bir partiye yazılması, toplanırken yanlış toplanması.
Sehven yapılan hatalar.
Evet, ama bunların hiçbiri öyle sonucu değiştirebilecek büyüklükte kitlesel bir hata veya fark değildi.
Şunu söyleyebilir miyiz
ama
peki?
Ama seçim günü de şöyle, yani iki üç süreçten oluşuyor. Bir o tutanak oluşana kadar süreç, bir de tutanak oluştuktan sonra açıklanan süreç. Biz açıklanan süreci gayet net kontrol edebiliyoruz. Ama şimdi hedefimiz de aslında o tutanak tutulurken her şeyin düzgün işlemediğini kontrol edebilmek. En son mühürsüzlerde yaşadığımız o, yani 5 seçimdir mühürlenen tutanakların, pusulaların çok pardon, son seçimde mühürlenmemesi ve bu kadar yaygın olması çok büyük bir seçim günü hatasıydı. Tamamen şeffaflığını kaybetti seçim.
Ama buna sizin yapabileceğiniz bir şey yok diye anlıyorum.
Bunun gibi hatalar olmasın diye.
Buna yapabileceğiniz bir şey var mı sizin mesela, işte hayır siz böyle diyorsun. Yani sonuçta partiler buna bir şey diyemedi ama herhalde sizin de buna yapabileceğiniz bir şey yok. Hani YSK bu mühürsüz olsa olur diyor.
Bu başa geldikten sonra yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu gelmesin diye zaten eğitimlerimizle kanuna uygun düzgün bir şekilde seçimin geçmesi için sandık başında görev almaya çağırıyoruz herkesi.
Peki şöyle bir şey dememiz yanlış olur mu? Sizin orada olmanız ve tutanakları dikkatli gözlerle, işte atıyorum 200 bin kişiyle doğruluğunu kontrol ediyor olmanız bu seçimlerdeki insanların bilerek ya da bilmeyerek hata yapma olasılığını düşürüyor diyebilir miyiz? Daha dikkatli olmaları açısından.
Kesinlikle, yani hem dikkat hem de caydırıcı etkisinin de çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Çok daha dikkatli, daha usulüne uygun İzlendiğini, denetlendiğini bilmek herkes için çok daha önemli.
Aynen öyle. Peki, oy ötesini şimdi en son seçimlerde kaç kişi oldu demiştiniz? 100 küsur bin mi demiştiniz?
En son 127 bin sanat gönüllümüz vardı. Yani mobileti indirerek tüm Türkiye'den sanat aldık. Ama
sandık başında?
Efendim?
Sandık başında. Sandık başında kaç kişi vardı?
Sandık başında 60 bindi bir kısım seçimlerinde.
Bu seçimlerde ne bekliyorsunuz?
Bu seçimde de yine fiziksel olarak 50-60 bin gibi bir hedefimiz var. Ama tutanak gönüllümüzün yine 100 binin çok fazla üzerinde olacağını düşünüyorum.
O zaman hemen şey yapalım. Gönüllü olmak isteyen insanlar bu yapıya nasıl katılmalı? Bunu hemen konuşmaya başlayalım.
org.ötesi.org web sitemize giriyorlar. Orada bir öncelik haritamız var. O haritanın üzerinden görev almak istediği ili, ilçeyi kayıt ol butonunu seçerek ilerleyerek kaydoluyor. Ve ilçesine yerleştikten sonra da organizasyon yapımızdaki il sorumlusu, ilçe sorumlusu, bina sorumlusu gibi sorumlularımız, gönüllüler onlara telefonla ulaşarak kaydının tam yerleşmesini, atanmasını sağlıyor.
Mesela ben bir partiden şu anda sandık kurulunda çalışma için şey aldım, onayı aldım. Müşahit mi olacağım, sandık görevlisi mi olacağım bilmiyorum. Ben yine de size bu desteği verebilirim diye anlıyorum, değil mi anlattıklarınızdan?
Sandık kurulu üyesi olduysanız evet. Ne güzel. Daha yetkilisiniz müşahitlerden. Tabii ki yani oy ötesine sanat fotoğrafı göndererek süreçte olabilirsiniz. Zaten orada olduğunuz eğitimlerinize katılabilirsiniz. Bu çok önemli çünkü
parti eğitimlerinden geçtim ben. Hani ama sizin de eğitiminize katılmak isterim tabii.
Bizim eğitimler biraz daha pratik oluyor diye düşünüyoruz ama herkes öyle söylüyor. Ya da online izleyebilirsiniz eğitimlerimizi.
Yine oyvötesi.org'den.
Evet, oraya online eğitimlerimiz yüklendi. Canlı yayın eğitimlerimiz de olacak. Yine YouTube kanalından. Sürekli bunları duyuracağız. Hepsini web sitemizden takip edebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımızdan.
Peki şimdi oy ve ötesi deyince insanlar, bazı insanlar hani çok böyle ya tamam işte yapıyorlar ne yapalım filan diyor. Bazıları da size inanılmaz görevler atfediyor hissiyatı içindeyim. Bu size sorulan sorular, gelen yorumlar sizi demoralize ediyor mu?
Tabii yani o kadar hassas bir noktaya ele aldı ki oy ve ötesi seçim güvenliği dedi. Çok büyük beklenti yarattı bazı noktalarda. Sanki oy ve ötesi olduğu zaman seçimler tamamen güvenliymiş gibi ve o örgütün de kendilerinden uzak görmeleri daha da bir çelişki tabii. Biz şunu dedik her zaman, sen de gelirsen, sen de dahil olursan, hep birlikte bakarsak, ne kadar fazla yerde kontrol edersek o kadar daha güvenilir olur. Ama o beklenti evet örgütüne biraz oturtuldu.
Peki biraz internetten gelen, sosyal medyadan gelen soruları da ben size aktarmak istiyorum. Hani sadece benim sorduklarım değil. Örneğin gazeteci dostumuz Hilmi Acaloğlu enteresan bir soru sormuş. Diyor ki en örgütsüz olduğunuz, şu anda insana ihtiyaç duyduğunuz il ya da kent neresi diyor?
Bayburt.
Bayburt.
Daha gönüllü bulamadık evet. İstanbul'dan ekiplerimiz gidiyor. Sivil toplum kuruluşları da görüşüyor. Her türlü mobilizasyon aktivitelerimizi yapmaya çalışıyoruz ama henüz yerel yönelimimizin olmadığı yer vardır.
Peki bir başka adını okuyamadığım, yani takma isim kullandığı için okuyamadığım Stressen Aufen isimli bir arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Siyasi baskı görüp görmediğinizi soruyor. Ya da işte yani, görevleri sırasında problemle karşılaştıklarında kolluk kuvvetleri ya da yetkililer destek oluyor mu diye soruyor.
Şimdi şöyle, siyasi baskı, biz tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Bu gerçekten istisnasız. Her siyasi partiyle görüşüyoruz. Evet. Ama bazı partiler iletişime daha açık. Daha toplumla, sivil toplumla hareket etmeye alışık. Bazı partiler daha korumacı, daha muhafazakar. Herhangi bir siyasi baskı partiler tarafından hiçbir şekilde görmedik. Hepsiyle görüştük. Evet.
Yani bir şekilde gidiyor diyorsunuz hani orada. Peki ben mesela size şu anda sihirli değnek versem ya da desem ki siz bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun başındasınız. Kanun yapıcı, kural koyucu yerdesiniz. Neleri değiştirirdiniz, neleri farklılaştırırdınız?
Önce seçim güvenliğini sadece Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partileri yerde olmasını kaldırır. Oraya bir de sivil toplumu eklerdim. Çünkü sivil toplum olarak biz sandık başına durma yetkimiz, hakkımız yok. Bir parti üzerinden gitmek zorundayız. Ve bu da siyasi partiler, herkes sonuçta kendi oyu için daha fazla motive. Orada bir tercih var. Ama tarafsız, bağımsız, Yüksek Seçim Kurulu'nun yanında muhakkak sivil toplumunda olması gerektiğine inanıyorum. Önce onu değiştirirdim.
Anladım. Yani halktan gelen birileri de orada hemen şey olabilsin, müşahit ya da işte sandık görevlisi olabilsin gibi.
Evet. Ve bir teste tabi tutardım. Çünkü müşahitlerin evet eğitim alıyorlar ama alıp almadığının kontrolü veya o eğitimi aldığında ne kadar anladığının kontrolü maalesef yapılmıyor. Herhangi bir sınav, test, ne kadar kanunu biliyor, bilmiyor. Böyle bir bilgi yok. Sandık başındaki en büyük sorun, en büyük uyuşmazlıkların ana sebebi maalesef bilgi eksikliği ve eğitim eksikliği. Onu biraz daha yükseltmek için elimizden geleni yapardım diye düşünüyorum.
Ama herhalde halkı da biraz eğitebilmek gerekiyor. Çünkü ben ne zaman sandıkta çalışıyor olsam mutlaka birileri gelip ya ne olur işte ben kimliğimi şurada unutmuşum, eve gidip gelmem çok uzun, hadi bir oy vereyim bilmem ne filan diyen insanlara sizler rastlamışsınızdır muhtemelen.
Hani
iyi niyetli
evet.
Ya da kötü niyetli de olsa halkımızın bu işleri kanunu tam bilmiyor olması hep ya herkesin başının ağrımasına neden oluyor.
Evet. Seçmenin bilgili ve bilinçli olması da çok çok önemli. Çok haklısınız. Öyle şeyler gördük ya ne olacak annenin yanına ben de gireyim. Tabii de birlikte oy kullanalım mı? Gayet iyi niyetten bu arada. Niyetten bağımsız teklif eden çok seçmen gördük. Ama onu da düzgün bir dille anlatmak çok önemli.
Yani o insanları tabii. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu seçim dönemi farklı bir seçim dönemi. Yani siyasi açıdan, siyasi açıyı kastetmiyorum. Biraz daha teknik açıdan bahsediyorum. Farklı oy verme şekilleri, farklı yaklaşımlar olacak. Bunlardan biraz bahsetmemiz mümkün mü? Yani mesela işte yatalak olan ya da işte yerinden kalkamayan hasta kişilerin ayağına seçim sandığına gitmesi gibi bir durum var. Bana çok enteresan evet. Geliyor bu. Yani niye bunu yaptığımızı tam bilmemekle beraber.
Seyyar sandık uygulaması.
Evet.
Aslında insan hakları açısından çok olumlu bulduğumuz bir uygulama bu. Çünkü seçmenlere gerçekten çok büyük sorun yaşatıyor bu sistem. Yani yatağa bağımlı hastanın hediyeyle sandığa getirilmesi, orada üst katlara çıkarılıp oy kullandırılması çok zor bir süreçti. Dünyada birçok ülkede de bu uygulama yapılıyor aslında. Uygulamada sorun yok. Uygulamanın kontrolü ve denetimi çok önemli. Yine aynı şekilde sandık kurulları olacak. O seçmen listesindeki kişilerin tamamı tamamlanana kadar o seçim bitmeyecek. Atıyorum listede 20 kişi varsa ve evinde bekliyorsa o 20 kişi bitene kadar seçim devam edecek. Artı oyların bulunduğu sandık bir okula getirilecek. O okuldaki en son sandıkla birleştirilerek sayımı yine açık sayım yapılacak. Kanunları çok düzgün şekilde belirlenmiş. Yeter ki uygulamada da bu şekilde uygulansın. O zaman herhangi bir ihlal veya sorun çıkmayacaktır.
Ama ihlalin kanun ötesinde... İhlalin ötesinde ben şuna çok şaşırıyorum. Şimdi orada ben çok akıl sır erdiremedim sandık eğitimi alırken. Orada bunlardan bahsettiler biraz. Yani mesela devlet anladığım kadarıyla bir araç verecek. Fakat bu nasıl araç olacak ki içinde bütün sandık görevleri aynı anda o aracın içine sığabilecek? O araç işte atıyorum 10 kişi varsa 20 kişi varsa hepsini o gün içinde bitirmeye çalışacak. Ama merdivenleri çıkarak ama işte odaya girip oy alarak falan bir şeyler yaparak. O bana birazcık çok zorlayıcı geliyor bilmiyorum. Belki hiç görmediğimizden belki de tıkır tıkır çalışacak emin değilim.
Zaten çok az sayıda sandık var. Bunu biraz daha pilot yapıyor Yüksek Seçim Kurulu. Yani her talep edene gitmiyor. Sandık göndermiyor bu seçimde. Belli bir sayı belirledi. Örneğin tek bir seçmen varsa bir ilde bir ilçede bunun için ayrıca bir sandık kurulu oluşturmadı. 20 kişilik listeler var. Onlar da açıkçası deneyip göreceğiz şeklinde yorum yapmışlardı ve bunda bir şey olacak tabii ihtimalle. Yani öyle küçük bir araçla bu işi yapmalarına imkan yok. Müşahitlerin gitme hakkı var. Araçta yer varsa deniliyor kanunda. Eğer araçta yer yoksa kendi aracıyla takip edebilir diyor. Yine gidebilir. İzleyebilir, gözlemleyebilir ama araç eğer yoksa kendi aracıyla gidebiliriz diyor. Bu da bize belki de minibüsün küçük bir araç olacaktır diye düşündürdü ama uygulamada neler olacak biz de göreceğiz.
Hep beraber göreceğiz diyorsunuz. Peki şunu da sormak istiyorum. Yine gelen bana gelen en çok soruların içinde bu var. Oy ve ötesi bu oyları gördüğü oyları bir yerde bir ortamda yayınlayacak mı sorusu geliyor. Yani mesela işte siz baktınız şu kadar sandıkta bu kadar oy çıkmış, şu partiye çıkmış, bu partiye çıkmamış gibi bir şeyler yapacak mısınız siz?
Biz bugüne kadar hep farklılık varsa bunu yayınladık. Çünkü şöyle, orada bir yanılsma ve manipülasyonu çok açık bir nokta o. Verinin geldiği bölge, o oyun veya sandıkların ilk açıldığı yer, gerçi bu seçimde hepsi aynı anda açılacak ama saatten dolayı, bölgeden dolayı datanın ilk attığı noktada hangi tercihler yüksekteyse seçim oradan açıklanıyormuş gibi başlatılıyor ve bu da seçimi etkileyen bir şey aslında. Bunu hiç kimsenin yapmamasını tercih ederiz. En başta yenildiğini hisseden ya da az oy aldığını düşünen siyasi parti tarafı seçimden vazgeçebiliyor. Sandığı gözlemlemeyi bırakıp gidebiliyor. Keşke çok geç açıklansa ve doğru bilgi yayınlansa. Biz büyük ihtimalle yapmayacağız
yani. Yani sizin açıklamanızı insanlar şu yönden istiyorlar zannediyorum ben. Şu anda bu seçimlerde muhtemelen tek yayınlama yetkisi ya da yayınlama gücü Anadolu Ajansı'nda. Anadolu Ajansı'nda önce belli bir partinin oylarını yüksek çıktığı yerleri söylediğini, daha sonra diğerlerini yavaş yavaş ortaya çıkarttığını, böylece sandık başındaki insanların demoralize olup sandığı terk ettiğini söyleyip duruyorlar. Hani bayağı konuşulan evet. Bir şey bu. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur bunu. Sanırım bunu evet. Önlemek için insanların sizden böyle bir beklentisi var.
Onun için yayınlamayacağımız net ama yayınlamak için aynı ilçelerden aynı yaygın ve düzgün homojen bir veri alabilirsek yayınlayabiliriz.
Anlıyorum.
Homojen bir data alırsak yani her ilden her ilçeden şu kadar sandığı ekleye ekleye gideceğiz gibi bir yöntem yapabilirsek onu açıklayabiliriz. Ama şu an için açıklamayla ilgili bir yorumda bulunamayacağım.
Anladım. Peki son olarak da size şunu sormak istiyorum. Yine benim çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Sık sık gündeme şey geliyor. Yüksek Seçim Kurumu'nun işte Seçsis dediğimiz o içeride çalışan bilgisayar programının bazı müdahalelerle bazı değişiklikleri yapabilme olasılığından bahsediliyor. Sizin gibi böylesi teyit mekanizmalarının olmasıyla aslında orada ne yapılırsa yapılsın kötü şeyler olmayabileceğini ben düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Bunu size sorayım istedim.
Çok doğru düşünüyorsunuz. Yani T3 dediğimiz sistem, sanat teyit sistemi aslında sadece ve sadece teknisi kontrol ediyor. Elektronik olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sanatlar ki bunların fotoğraflarını da yayınlıyor Yüksek Seçim Kurulu. O sandıktan gelen, gönülümüzden gelen sanatla aynı mı? Fotoğrafı aynı mı? Sonucu verisel olarak aynı mı? 60-40 neyse rakamlar. Tamamen bunu teyit ediyor. Fark varsa dahi bu itirazlarda düzeltiliyor.
Anladım.
İnternet giderse gibi sorular var.
Yani evet, o klasik kedi girer, şu olur bu olur filan bir sürü
aynen,
soru var.
Aynen. Sonuçta tutanağın görüntüsü ve tutanağın aslı bizde olduğu sürece isterse 5 milyon internetleri gelsin. O takip edilebilir.
Peki şu sizi korkutmuyor mu? Şimdi soru soruyu doğurduğu için son soru demiştim ama bunu da sormak zorundayım. Seçime itiraz süresinin geçmiş yıllara göre kısaltılması bir sorun çıkartmayacak mı?
Cumhurbaşkanlığı seçimi için pazartesi akşam 5. Milletvekili için yine aynı itiraz süresi.
Seçimler 5'te bitiyor. Yani 24 saat süresince o geceyi de uyumadığınızı varsayarsak ne söylesek o yani itiraz için.
Evet, Cumhurbaşkanlığı için çok çok kısa bir süre. Ama seçimin daha hızlı, daha kolay, daha basit sayımla ilerleyeceğini düşünerek bunu öne sürebiliyorlar. Ve ikinci tur için itiraz süresini ne kadar kısaltırsak ikinci tura da o kadar yetişiriz diye. Böyle bir sıkışık takvim içerisinde girişilmeye çalışılıyor şu an. İtiraz süresi çok net olarak kısa.
24 saatten evet. Az hatta yani hani o oylar sayılacak da gidecek de bir yerlere falan. Siz onlara itiraz evet. edeceksiniz. Peki burada diğer seçimler için?
Diğer seçimler için de aslında çok az bir süre. 2 günde de biz çok zorlandığımızı hatırlıyoruz. Yani o otomatikteki farkı bulup ıslak imzalarını gönlümüzden alıp o ilçedeki ilçe seçim kurullarına gönderilmesi için partilere göndermek bile bayağı zaman isteyen bir süreç. Telaşlı geçiyor yani. 2 günde
ama
çok az.
Sonuçta insanlar fiziksel olarak sizinle yan yana duramasalar bile evlerinden bu uygulamayı indirerek size katkıda bulunabilirler. Seçimlerin güvenliğine teyit anlamında katkıda bulunabilirler değil mi?
Uygulamayı indiren gönüllümüz evet. kendi sandığını izleme hakkına sahip. Her seçmen kendi oy kullandığı sandıktaki sayını izleme hakkına sahip. O sayını izleyip bize tutanağın fotoğrafını gönderebilir. Birincisi bu. İkincisi tutanağa göndermeyen, mobil app'i indirmeyen gönüllülerse online olarak girip web sitesinden tutanakları teyit edebilir. O zaman mobil app'i indirmesine de gerek yok. Direkt web sitesinden kontrol edebilir.
Bu kadar basit yani.
Evet.
Peki. Çok teşekkür ederim size. Gerçekten de hem yaptığınız iş için hem ömrünüzden, gününüzden, bir sürü işlerinizden seçim güvenliği için vazgeçip bunların içine peşinden koştuğunuz için.
Sizler teşekkür ederim.
Umarım süper bir seçim olur. Sizden önce söyleyeyim dedi. Okey,
siz
çok teşekkür.
Siz de sandık başında olacaksınız.
Ben sandık başında olacağım. Dilerim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben de size elimden geldiği kadar dataları ulaştırmaya çalışacağım.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Evet. Ya seçimler gelecek. Siz de duyduğunuz gibi. Şimdi bunu tekrar ben vurgulamak istiyorum şu tarafını. Eğer biz vatandaş olarak sandığa sahip çıkarsak, teyit alırsak işler yolunda gidecek. Bunu ben size söyleyeyim. Çünkü arada ara katmanlarda yapılan her şey bizim yaptığımız teyitlerle öne alınabilir. Yapılması muhtemel bütün kötülükler diyeyim onu. Bizim teyidimizle öne alınabilir. Yani evde oturup ya işte niye şu şöyle oluyor, niye bu böyle oluyor diye şikayet etmek yerine işte duydunuz bir uygulamayı indirip o gidip bir yerden bir şeyin fotoğrafını çekmek kadar kolay bizim yapacağımız iş. Ve yine duyduğunuz gibi 100 bin insan, yani 81 milyon kişi de 100 bin insan bu seçimlerin güvenliğini göreli olarak kontrol edebiliyor. Bunu da buradan size söylemek istiyorum. Şimdi kısacık bir şarkı arası verelim. Şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Ruhumuzu yumuşatan, ardından haberlerle birlikte.
İnsanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni şeyler rehberinde artık yavaş yavaş haberler kısmına başlayalım, saatlerimiz yarımı gösterirken. Evet, bugünkü haberlerimiz enteresan ama haberlerimize başlamadan önce size Türkiye'nin teknoloji tarihinden, daha doğrusu böyle enteresan ilklerinin teker teker haberlerini vermek istiyorum. Nedir bunlar? Haberler bittikten sonra bunu neden yaptığımızı zaten bir şekilde anlayacaksınız. Evet, ilk kez 1924 yılında Yunanlılardan savaş ganimeti olarak toplanan parçalardan ilk Türk uçağı Vecihi K6, Vecihi Hürkuş tarafından yapılmış. 1924 yılında. Türkiye'de radyo ilk radyo yayını Eşref Şefik'in tam bir İstanbul beyefendisi sesiyle yaptığı anons ile 1927 yılında başlamış. Yeşilçam, yeşilin tonunu 1953'te ilk renkli filmimiz Halıcı Kız, Muhsin Ertuğrul yönetmenliği çektiği filmden başlatmışız. Çamaşır derdine henüz otomatikleşmemiş bir çözüm bulmuşuz. İlk yerli çamaşır makinamızı 1959 yılında üretmişiz. Türkiye'de bilgisayar kullanımı 1960 yılında yol yapımının hesaplarının yapılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kullandığı IBM 650 bilgisayarıyla, veri işleme makinesiyle başlamış. Bilgisayar demek ona tabii birazcık şey olur hakikaten de. Bilgisayar de böyle bir alet gibi bir şey böyle. Neyse. Devrim arabası 1961 yılında üretilmiş. Her şeyiyle Türk yapımı ilk otomobilimiz olmuş. Sonra 1966 yılında Anadolu serisini üretmeye başlamışız. Anadolu çok enteresandı. Hep şey geyiği vardır Anadolu'nun. Anadolu böyle metalden yapılmıyordu onun gövdesi. Onun gövdesini keçiler ve inekler yiyebiliyormuş geyiği vardı. Allah'ım ya biz küçükken ne zor zamanlardan geçtik siz bilmezsiniz. 80'den sonra doğanlar. Biz ama hep bu Anadolu gelecek bir hayvan yiyecek diye böyle korku içinde beklerdik o zaman bu şeyi olanlar. TRT televizyonu ilk yayınını 1968 yılında yapmış. ATM cihazları, o hani para çektiğimiz otomatik para çekme makineleri 1982 yılında devreye girmiş. Oyun aletleri, Atari. 80'lerin sonunda, yani 80'lerin sonu değil aslında. 80'lerin başında, çünkü 82'de benim Commodore bilgisayarım vardı. 82 yılından bahsediyoruz. 82-83'ten bahsediyoruz tabii. İlk klimaların takılması Türkiye'de 1988'lere denk geliyormuş. Böyle şey tipi klimaların takılması. İnternetle ilk tanışmamız 1993'te PTT'den sağlanan 64 kilobit kapasiteli kiralık hatla ODTÜ'den Amerika'ya bulunan NFS NET'e bağlantıyla gerçekleşmiş. İnterneti çözmüşken bir web sitesi yapalım dendiğinde ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri 1994 yılında ilk bu şeyleri kurmuşlar. 1994 yılında bu arada aynı şekilde Turkcell kurulmuş. İlk cep telefonu görüşmesini Tansu Çiller'le Süleyman Demirel kendi aralarında yapmış. Yine 1994 yılında TürkSat 1A, bizim ilk uydumuz, Türk uydusu uzaya atılmış. Daha doğrusu bizim kullandığımız uydu olarak söyleyeyim. 2003 yılında ilk ADSL'i kullanmışız. Sonra simitçiye adres sormayı aklımızdan nasıl çıkartmışız? 2013 yılında ilk yerli navigasyon sistemimiz devreye girmiş. Sonra işte 4G'ler geliyor, 5G'ler geliyor, 3G'ler geliyor, bunların hepsi. Fakat arada bir tane şey var, bir madde var, bunu size sona sakladım. Sağlık sektöründe devrim yaratan MR cihazları Türkiye'de ilk kez 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından kullanılmaya başlanmış. Şimdi bunu neden söylüyorum? Dün akşam bir Cumhurbaşkanı adayımız televizyonda şöyle bir şey söyledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz iktidara geldikten sonra Türkiye MR ve tomografi makineleriyle tanıştı dedi. Yani 2002 yılını işaret etti. Biz 2002 yılından sonra tomografi makineleriyle, MR makineleriyle tanışmışız. Hayır, 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından kullanılmaya başlanmış. Bunu size buradan söyleyeyim istedim. Evet. Şimdi gelelim enteresan bir habere. Enteresan haberimiz şu. Bu dün çıkmış bir haber. Turkcell MTN'den 4.2 milyar dolarlık tazminatın peşinde. Enteresan. Yani ülkemize 4.2 milyar dolar girebilir, tazminatla girebilir haberi bu. Dünya Gazetesi'nden bir haber. Nasılmış? Hemen haberin detayını okuyalım. Turkcell Güney Afrika'da 4.2 milyar dolarında tutarında tazminat davası açtığı telekom operatörü MTN'nin ofislerine polisin baskın düzenlemesinin ardından bu şirket aleyhindeki iddialarının doğruluğuna inandığını açıklamış. Turkcell 2004 yılında İran'da kazandığı GSM ihalesinin ihalede ikinci gelen MTN'ye verilmesini, ardından şirketin rüşvet vererek bu kararı aldırdığı iddiasıyla 2012 yılında hukuki süreç başlatmış. MTN'den yapılan açıklamaya göre Güney Afrika polisi hem şirketi hem de şirket için çalışan bir hukuk bürosuna baskın düzenleyerek Turkcell'in iddiaları ile ilgili bazı bağlantılı belgelere el koymuş. Turkcell'dense Turkcell tazminat dava iddiasının dayanaklarına inanmakta ve bu iddianın peşinde Güney Afrika mahkemelerine düşmektedir açıklaması gelmiş. Size bu haberle ilgili benim yazdığım birkaç maddeyi okumak istiyorum. Yani bu iş nereden geldi, nasıl çıktığı biraz anlatmak istiyorum. Şimdi İran bir anda dünyanın en sıcak konusu haline geldi. Uzun zamandır hatırlıyorsunuz bunu. Hatırlanacağı gibi nükleer bomba üreteceği kuşkusuyla tüm dünya ile İran arasında sürtüşmeler oldu. Bu sürtüşmeler sonucunda İran'a ambargo başlatıldı ve oraya para vermek ya da oradan para almak neredeyse imkansız hale geldi. Ambargo kalktıktan hemen sonra İran'ın 110 milyar dolarlık bir parayı yurt dışına açacağı dile getirildi. Başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm ülkelerin gözü bu ülkeye çevrildi. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, bölge ülkelerinde büyüme planları kapsamında İran'ı incelediklerini belirterek İran'daki sabit ve mobil oyuncularla iletişim halinde olduklarını ve bu ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdi Reuters'da yaptığı söyleşide Kaan Terzioğlu'nun önümüzdeki dönem planları ile ilgili değerlendirmede bulunup bir şirketin bir ülkeye küsme şansı yoktur. İran'ı çok önemli bir pazar olarak görüyoruz. İranlı müşterilerimize vereceğimiz hizmetleri düşünüyoruz. Bunlardan bazıları dijital olabilir, OTT olabilir, bazıları orada fiilen olmak yoluyla olabilir. Bütün bu opsiyonları değerlendireceğiz demişti bundan yıllar önce diyeyim ben size. Peki Turkcell İran'da ne yaşadı? Bunu işte bu noktada kimse bunları hatırlamıyor. Ben size bunları hatırlatmak istiyorum. Şöyle hatırlatayım. Turkcell 2003 yılında İran'da kurulacak ikinci GSM operatörü olabilmek için bu ülkeye başvurdu. Bir İransel konsorsiyumu kuruldu. Kimler vardı bu konsorsiyumda? East Asian isimli bir şirket ki kurulan konsorsiyumun çoğunluğuna sahipti. Electronic Development isimli İran Savunma Bakanlığı bağlı bir şirket. Parman Ertabat isimli Kara Mehmet tarafından kurulmuş bir şirket. Üçlü bir konsorsiyumdan bahsediyoruz. Turkcell ihaleye girenlere kıyasla çok iyi fiyat verdi ve ihaleyi aldı. İhaleyi kazandığı 2004 yılının başında ilan edildi. Şirkete katkı payı olarak 100 milyon euronun üstünde bir parayı bu ülkeye yatırdı. Gösterilen teminatlar bu paraya dahil değil tabii yani. Bunun yanında teminatlar da verildi. Ne var ki İran dünyanın yabancı yatırımcıya en iyi davranan şirketi değil ve hiçbir zaman da olmadı. 2004 yılının Eylül ayında İran Meclisi bir durun bakalım dedi. Ve konuya dahil oldu. Pişmiş aşa su katılan suyla ilgili ilginç pazarlıklar, süreçler başladı. İlerleme durdu. O kadar çok şey konuşuldu, o kadar anlamsız görüşmeler yapıldı ki konuyla ilgili şart değişiklikleri 2005 yılının ortalarına doğru anca dile getirebildi. Bitmiş ihalenin şartlarının değiştirilmesi de İran ile olan bu konunun en ilginç yanlarından bir tanesi. Hani pişmiş aşa su katmak değil mi tam olarak buraya uyuyor. Yapılan değişikliklerin ardından Turkcell sermaye payını geri aldı fakat kurdan dolayı 10 milyon euro kaybı oldu. Ama şirket bunu da sineye çekti, okey dedi. Turkcell bitmiş ihalenin şartlarını yolu değiştirmesini de sineye çekme kararını açıkladı. Bir kez daha imza atıldı İran devletiyle. Peki bu değişikliklerde en önemli madde ne? Yani niye değiştirildi bunlar? Hemen bunu size söyleyeyim. Turkcell o zamanlarda şirketin %70'ine sahip görünüyordu. Devlet ona %49'a düş dedi. Ya olur mu öyle bir şey filan? Dedi tabii Turkcell de bunun üzerine. %70 neresi, %49 neresi yani. Sonra %21 hisseyi de bu ülkede bu işi yapmayı bilen birine verelim dediler. İran böyle Nuh dedi, peygamber demedi. Turkcell her şeye rağmen her şey tamam dediği gibi buna da tamam dedi. Yani böyle hani düşününce ne sabır varmış arkadaş falan diyor insan. Bunlara bakınca nerelerden nerelere gelmişler. Bu söylenenleri tamam dedikten sonra Turkcell'i %49'a düşürecek. %21 hissenin İran Milli Bankası'na devredilmesi kararı alındı. Ve hatta dendi ki hisseler bankada dursun, 3 sene sonra İran'da halka açılsın ve şirket bunlara halka dağıtsın. Ne var ki bu sefer arıza konsorsiyumun İranlı ortaklarından çıktı. Bu %21 hisse bizimdir diyerek konuyu iyice gerdiler. Olaydan 10 sene sonra uzaktan baktığımızda aslında bunun sebebinin ortaklıkların bu hisseyi istemesi değil, arıza çıkarıp Turkcell'in bu ülkedeki varlığını imkansız hale getirmek olduğunu ben düşünüyorum. O yıllara bu kadar yüksek sesle dile getirilmiyordu bu komplo teorileri. Sonrasına gelelim. Sonrasında neler oldu diye. Sonrasında olaylar çorap söküğü gibi gelişti. Bakanlık %51'in yerli ortaklara ait olduğunu kabul ediyor musun etmiyor musun şeklinde bir sıkıştırmaya gitti. Eğer Eylül 2005 tarihine kadar bunu kabul etmezsen karışmam bak dedi. Karışmak nedir? İhaleyi en iyi ikinci teklif veren Güney Afrikalı MTN isimli bu size demin söylediğim operatöre, ilk haberdeki operatöre verecekti. Sizce Turkcell ne yaptı? Ona da tamam dedi. Ona da tamam dedi. Her isteği onayladığını belirterek yazılı belgeyi imzalayıp ilgili bakanlığa ulaştırdı. O zamana kadar hep bir bahanesi olan İran devleti bu sefer iyice çaresiz kaldı. Onayı peki olayı onayladı mı sizce? Hayır. Görmezden geldi ve uluslararası normlarda hukuksuz bir şekilde ihaleyi MTN adına onayladılar. Ya tabii Turkcell şok. Orada hani bunu söyleyebiliriz. Türksel şok. Şimdi işin aslında ne kadar çirkin ve karanlık olduğunu anlayabilmek için biraz Wikipedia karıştıralım dedim ben. MTN'in İran'a hizmet vermeye başladığı şirketin adı ne? MTN İransel. Peki bu süreci detaylı olarak anlattım. Wikipedia adresine baktığınızda MTN burayı ne zaman aldığını söylüyor. 16 Şubat 2004. Ya 2005 Eylül'den bahsediyoruz. MTN onu 16 Şubat'ta almış gözüküyor. Nasıl bir iş bu? Yani Turkcell'in kazandığı ihale tarihi kendi kazanç tarihi olarak göstermiş Güney Afrikalılar. Yani diyor ki Turkcell aldı ama aslında biz aldık diyor. Abi sen ikinciydin o zaman ama yok öyle işte. Olayın en acayip tarafı MTN ihaleyi aldım derken nasıl aldı? Turkcell'in ihaleyi aldığı yerli ortakları kendi konsorsiyumunda olmamasına rağmen kendi bünyesine kattı. Yani MTN kendi konsorsiyumundakileri sattı. Turkcell'in konsorsiyumundakileri da Turkcell'i sattı. İkisi bir arada birleştiler. Hadi biz beraber olalım dediler. İranlılar MTN'den memnun mu? Kesinlikle değil. Şimdi baktığınızda ülkedeki Sünni nüfusa karşı yapılan bazı aşağılamalar halkı ayağa kaldırdı. MTN ambargo sırasında bu ülkenin satılması yasaklanan bazı iletişim ürünlerini ülkeye soktu. Ve bu yüzden de tüm dünyadan tepki gördü bu sefer. Yani MTN'nin tek kavgası Turkcell'le falan değil. MTN bütün dünya ile kavga etti. Çok acayip şeyler bunlar. MTN Ekim 2006 yılında kurulmuş gözüküyor. 2012 yılında ülke nüfusu 76 milyon, 2014 yılında 99 milyon hat olması öngörülüyor. Penetrasyon %113 olarak hesaplanmış. 2011 yılından 2012 yılına kadar 6 milyon artan abone sayısı mesela şu içinde olduğumuz yıllarda 40 küsür milyonlara gelmiş. Kullanıcı başı gelir hiç fena değil. Ya peki bütün bunlar işte bunlara baktığımızda aslında Turkcell'e gerçekten uluslararası normlarda çok büyük haksızlıklar yapılmış. Hani Turkcell gerçekten de İran ne dediyse kabul etmiş. Biraz bizim ülkece bu tip şeylere sahip çıkmamız gerekiyor. Böylesi konularda kendi şirketlerimizi korumamız gerekiyor. Nasıl ki yani mesela yurt dışında bir şey olduğunda bizim daha doğrusu Türkiye içinde bazı şirketlere ya sen onu yapma bunu böyle yapalım falan dediğimizde o ülkenin cumhurbaşkanları, ekonomi bakanları, başbakanları falan bizim ülkemize gelip sen bizim şirketimize böyle yapamazsın diyor. İşte bu yaşadık bunları. Gerçekten de bilgisayar firmaları için yaşadık, cep telefonu firmaları için yaşadık, hepsinde yaşadık. Yine yaşayacağız. Keşke ülkemizin de böyle yurt dışından para kazanmaya çalışan şeyleri biraz devlet yönetimi iktidar tarafından sahip çıkılsaydı diyorum. Yine seçimlere dönelim. Seçimler güzel konular ya. Seçimlere dönelim. Şimdi seçimlerde en başta gelen konulardan bir tanesi internet üzerinden tanıtım. Daha doğrusu partilerin tanıtımı. Yani partiler niye tanıtım peşinden bu kadar koşuyor? Çünkü birçok partiye birçok medya olanakları kapandı. Hani kimse kendini doğru bir şekilde, doğru ve dürüst bir şekilde tanıtamıyor. Bunun için de ne yapıyorlar? İnternete abandı bütün partiler. Nasıl abanmışlar? Hemen örneğinden başlayalım. İYİ Parti Google'da sürpriz yapmış. Şöyle, mesela siz boş oda arıyorsunuz Google'da. Diyorsunuz ki boş odayı nereden bulabilirim? Ondan sonra İYİ Parti orayı satın almış ve size şöyle bir cevap geliyor. 1150 odalı kelepir saray. Yani siz boş oda diye arayınca saray muhabbeti geliyor. Haberin detayını okuyalım. İYİ Parti 4 Haziran'da arama motoru Google'a bazı reklamlar vermiş. Buna göre arama motorunda AKP kelimesi aratıldığı ilk seçenek olarak artık daha iyisi var cevabı gelmeye başlamış. Bu başlıklar ön plana çıkmış. Partinin verdiği reklamlar sadece siyasi içerikli değilmiş. Örneğin rüya tabiri araması yapan internet kullanıcıların karşısına kabuslar mı görüyorsun başlığıyla İYİ Parti'nin tanıtım linki çıkıyormuş. Partinin verdiği reklamlar şöyle mesela İbrahim Tatlıses diye arayınca doğalgaz mı bağlatacaksınız İYİ Parti'yi bekleyin çıkıyormuş. Ya da işte boş oda 1150 odalı kelepir saray ya da mesela gençler diye arattığınızda hükümetin unuttuğu yaş aralığı artık yalnız değilsiniz çıkıyormuş. Ya da iktidarsızlık iktidar sorununa kesin çözüm diye böyle şeyler çıkıyormuş. Peki İYİ Parti bunu yaptı. Peki başkaları ne yaptı? MHP de yaptı bunu. MHP İYİ Parti'den görünce bunu Google üzerinden reklamlarla cevap vermeye karar vermiş. Nasıl bir cevap vermiş? İYİ Parti'nin dikkat çekici Google reklamlarında MHP de aynı şekilde karşılık verdi. Google'da İYİ Parti'yi arayan kullanıcıların karşısına ülkücülük MHP'de olur başlığını taşıyan Cumhur İttifakı reklamları çıkmaya başlamış. AK Parti, AKP ve MHP yazan kullanıcılar İYİ Parti'nin ondan daha iyisi var. Oy tercihinizi değiştirin, Türkiye'nin geleceğine siz de bir katkıda bulunun ifadelerinin reklamlarla karşılaşıldıktan sonra Cumhur İttifakı Milletin Aklı sitesinin reklamı ülkücülük MHP'de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş geleceğin teminatı, güven ve huzurun teminatı, milli bekanın teminatı sonuçları çıkmaya başlamış. MHP'de böyle yapmış. Peki MHP bunu yapınca bitiyor mu? Bitmiş mi? Hayır. İşin içine başka hangi parti girmiş? AKP de AK Parti de işin içine girmiş. İYİ Parti'nin yaptıklarından sonra AK Parti de şöyle bir şey yapmış. İktidar Partisi döviz, dolar kuru gibi kelimelere reklam vermiş. Ve arama sonuçlarında partinin isminin birinci sırada çıkmasını sağlamış. Bence çok doğru bir strateji değil bu. Çünkü mesela dolar düştü, şey dolar yükseldi, eyvah ben ne yapacağım diye arama yapıyorsunuz. Karşınıza merhaba ben AK Parti, hadi AK Parti'ye oy verin diye bir şey çıkıyor. Çok süper bir strateji gibi gelmedi bu bana ama yani yapmışlar ama. Ya şimdi buradan nereye gelmek istiyorum biliyor musunuz? Biz ülkede kendi medyamızı güvenilir ve herkes tarafından dinlenir hale getiremiyoruz. O yüzden de yabancı medyalara deli deli paralar aklamasına reklam veriyorsunuz. Diyorsunuz ki siz mesela işte bir telefon firmasısınız, gençlere telefon satacaksınız. Diyorsunuz ki gençler diye aratıldığında bana şey gelsin. O da Google'da size diyor ki tamam abi senin 1000 kişiye gösterme maliyetin 25 kuruştur diyor. Size 25 kuruş gençler aratıldığında karşınıza bu telefon firmasının reklamlarını çıkartmak için bir maliyet çıkıyor. Okey. Sonra mesela atıyorum bir gazoz firması çıkıyor. Diyor ki ya ben de gençlere gazoz satıyorum. Gençler deyince benimkiler çıksın. E şimdi hem onunkiler hem benimkininkiler çıkmasın diye Google ne yapıyor? Diyor ki abi sana 25 cent demiştim ya da 25 kuruş demiştim ama bunu biz 35 kuruş yaptık diyor. Sonra bunu öbürüne söylüyor. Öbürü diyor ki ya ne 35 kuruş mu? Ben o zaman 45 kuruş veriyorum. 50 kuruş falan böyle. Bu şekilde en çok aranan kelimenin ederi yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktıkça kim kazanıyor? Google kazanıyor. Kim kaybediyor? İşte oraya reklam veren herkes kaybediyor. Sizin cebinizden çıkıyor, benim cebimden çıkıyor. Ülkenin mal varlığı olduğu gibi yurt dışına gidiyor. Biz hala Google reklam işte yapıyor mu, vergi veriyor mu, o mu bu mu filan diye tartışıp duralım. Aslında böylesi üriner yarışlardan kazançlı daima Google çıkıyor. Evet, geçelim bu haberi de. Yani ülkem. Evet, enteresan bir haber. Bunu haberi ben derledim dünyadaki kaynaklardan. Dünyada Point Topic diye bir araştırma şirketi var. Point Topic 2017 yılının 4. çeyreğinde dünyanın geniş bant internet verilerini araştırmış. Onları ben size sunmak istiyorum. 2017 yılı itibariyle dünyada 931 milyon 600 bin geniş bant kullanıcısı var. Karasal hat. Yani karasal hatta yani evlerinde sabit hatlarla internete giren kullanıcı sayısı 931 milyona geldi. Ama bakın bu bütün internet kullanıcıları değil. Bunlar geniş bant internet kullanıcıları. Bunu söylemekte fayda var. Bakır kullanıcısı yani fiber var biliyorsunuz. Ondan daha biraz daha yavaş bakır var falan böyle aşağıya doğru gidiyor. Bakır kullanıcılarının sayısı %6 düşmüş. Bu enteresan. Bu arada fiberin de kendi aralarında çeşitli farklılıkları var. Mesela fiberin eve kadar gelen, evinizden içeriye giren fiberli olan internet var. Fiber to the home, FTTH. FTTH diyoruz biz buna. Ya da binaya kadar gelen var. Binanın içine giriyor. Oradan bakırla sizin katınıza çıkıyor. Ya da mahallenizde bulunan o hani böyle fiber dolapları var ya yollarda görüyorsunuzdur mutlaka. Üstünde bunun içinde fiber var falan yazıyordur. O dolaplara kadar gelen fiber to the box FTTB var. Bu evlere kadar giren fiber sayısı bütün dünyada %28 artmış. 2016 yılından 2017 yılına kadar. 2016'dan 2017'ye bir yılda. VDSL kullanımı en çok artan ülkeler kimler peki? Onlara bakalım. İtalya'da %21 artmış, Slovakya'da %16, Yeni Zelanda'da %14 artmış. Bütün dünyada yani 2017 yılında 40 ülkenin bu size söylediğim demin eve kadar giren fiber kullanıcıları 70 milyon artmış. Bu artış tüm dünyadaki artışın %83'üne tekabül ediyormuş. Bu da enteresan. Peki geniş bant kullanıcı sayısının en çok artan bölge neresi? Hani diyoruz ya Amerika, Avrupa, biz şöyle filan bütün bunlar gelişmiş ülkeler. Hayır. Bütün geniş bant kullanıcıların artışlarının %60'ı Doğu Asya coğrafyasından gelmiş. Doğu Asya coğrafyası bütün dünyadaki geniş bant kullanıcılarının %45'ine sahipmiş. Hani diyoruz ya Çin ya aman birleştiriyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ya işte Çin şu anda bütün dünyadaki neredeyse toplam geniş bant kullanıcılarının sayısı kadar şeyi var. Peki Vietnam mesela. Vietnam öyle çok burnumuzla bit etmeyiz ama Vietnam mesela 799 özür dilerim bir sene içinde 790 bin yeni evlere kadar giren fiber kullanıcısına sahip olmuş. Çin 15 milyon yeni kullanıcıya sahip olmuş. 15 milyon yeni kullanıcı. Bizim neredeyse ülkemiz kadar yeni kullanıcıya sahip olmuş onlar. Ya bunları işte atlamamak lazım. Gerçekten de Bununla geçiyorum. Evet, bu haftanın yine en enteresan haberlerinden bir tanesini size vermek istiyorum. Herkes bu habere ve aa diyecektir mutlaka. Instagram. Instagram YouTube olmak istiyor yavaş yavaş. Çok enteresan bir haber. Şöyle, şimdi Instagram enteresan bir mecra. Facebook içinde olmak istemeyen genç nesil acayip böyle Instagram'a doğru yöneldi. Orada harika hayatlar, mükemmel resimler, aman şunu yedim, aman burayı gezdim şeyleri Instagram'a yazıyor. Ama Instagram video alanında hiçbir zaman öyle bir aman aman bir yer olmadı. Bir dakikayla sınırlı, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hiç ben Instagram'a video koymadım ama koyanlar muhtemelen bileceklerdir. Bir dakikayla sınırlı. Peki Instagram ne demiş? Wall Street Journal'ın haberine göre Instagram demiş ki tamam, ben bunu bir saate çıkartıyorum. Artık isteyenler Instagram'a bir saatlik videolar koyabilecek demiş. Peki bu ne bileyim, bana bir tuhaf geldi. Onun için birkaç madde çıkarttım ben. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Instagram tam bugünün sosyal medya mecrası. YouTube aslında tam böyle sosyal medya ortamı da değil. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Böyle hani resimlerini ya da bir şeylerini YouTube'a koymak isteyen olur mu? Olmaz. Ya da orada arkadaşlarına yazışıp bak ben YouTube'dayım, hadi sen de gelsene falan. Zannetmiyorum kimsenin olacağını. Bunları bir kenara koyalım şimdi. YouTube'a kıyasla Instagram'da daha etkin sayıda genç var doğal olarak. Bakın çok demiyorum, daha etkin diyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani hani YouTube'da daha fazla insan vardır ama Instagram'dakiler daha etkin. Haberi yazıp çiziyorlar. Haberi resim koyuyorlar falan. Şimdi hızla değişen nesil Instagram'da kendini gerçekleyebiliyor. Yani bak ben şuyum, ben buyum, bak ben şunu yaptım falan diye, ama YouTube'da kendini kaybetmiş hissediyor. Şimdi bu bir tez. Tezimin kaynağını neye dayandırıyorum? İnsanlar YouTube'a konan mallarını Instagram gibi Twitter alanında paylaşıyor. Yani mesela işte YouTube'a bir şey koyuyorsunuz, bir film koydunuz diyelim ya da çektiğiniz bir şey koydunuz. Bunu Twitter'da paylaşıyorsunuz. Peki Instagram'a koyduğunuz bir şeyi Twitter'da paylaşıyor musunuz? Hayır. Yani insanlar Instagram yeterli diyorlar. Oraya koydukları şeyin oradan devam etmesini istiyorlar. Peki şirketler diyelim. Şirketler YouTube'a ne çekerlerse koyuyorlar ama Instagram için ayrı çalışmalar yürütüyorlar mesela. Birer dakikalık çalışmaları ayrıca yapıyorlar. Yani Instagram'ın bu anlamda hani ileriye attığı adımları destekliyorum ben, ama hani bakalım neler olacak. Şimdi Google demişken Google'ın bir başka haberine gelelim. Enteresan bir haber bu. Üzerinde daha önce burada konuştuk. Geldiğimiz noktanın haberi bu aslında. Şimdi Google Pentagon'la askeri zeka, yapay zeka projeleri yapmak istiyordu. Pentagon Google'a dedi ki işte yapay zeka ile şunu geliştirelim. Dronlar nasıl uçar? Şuradan buraya nasıl gelir? Siz bunları işte kendi kendine karar alma mekanizmaları geliştirelim. Askeri dronların üstüne dedi. Fakat ne oldu? Google çalışanları hayır dedi. Google çalışanları askeriyle böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Biz silah üretmek ya da silahın içinde çalışacak yazılımlar üretmek istemiyoruz dedi. Ve baş kaldırdılar. İnanılır gibi değil. Şirketin içinde bayağı istifalar oldu. Google'ın içinde çalışan, bizzat arkadaşlarıma sorarak öğrendiğim şeylere bakacak olursak, Google'ın içinde çalışan insanlar biz silah üretmiyoruz, üretmek istemiyoruz deyip Google'dan ayrıldılar. Bayağı da bir beyin kaybetti Google. En sonunda tamam ya dedi. Ben dedi artık yapay zeka projesi yapmıyorum Pentagon'a dedi. Bunu da Pentagon'a beyan ve taahhüt etti. Acayip bir şey bu. Gerçekten de hani hepimize örnek olsun mu? Olsun bir şey bu. Gidelim buradan çok uzaklara. Ta Uganda'ya gidelim şimdi. Uganda. Yani niye Uganda'ya gidiyoruz? Çünkü çok acayip bir haber var. Uganda'da sosyal medya kullanımı vergilendirilmeye başlanmış. Ne diyorsunuz abi siz? Merhaba, bak ben harika arkadaşımla beraber yemek yedim. Ver bakalım vergiyi. Oo, bu da bizim ülkede duysalar var ya. Yani bu haberi böyle acaba silsek mi ya şimdi arşivlerde? Şimdi korktum bir anda. Hani ben bir de Facebook'ta çok şey paylaşıyorum. Kesin ya batarım ben ya. Hani birazcık vergi gelse, şöyle birkaç kuruşluk vergi gelse gerçekten batarım. Ya Uganda 200 Uganda şilini, yani 5 sent vergi ödeyecekmiş sosyal medyayı kullanan insanlardan günde. Şimdi ne yapar? Çok para yapmıyor gerçi. Yani 5 sent çarpı 30, 1,5 dolar yapar. 7 lira, 8 lira, 10 lira aman mı dersiniz, yoksa ooo. Yani iyi ki şey başına almıyor, paylaşım başına almıyor, gün başına alıyor. Oradan birazcık yırtarız ya belki. Ama enteresan tabii. Ha bu arada çok acayip bir haber var. Bu geçen şeyde çıktı aslında. Geçen hafta oldu. Geçen cumartesi oldu. Visa patladı. Avrupa'da patladı Visa. Bayağı bildiniz. Visa %100 kesintisiz çalışması gereken bir şey biliyorsunuz. Kredi kartları vesaireler, şunlar bunlar. Ondan sonra ve bayağı kapalı kaldı Visa patlayıp. Hatta şöyle bir şey olmuş. Tamam sorun kalmadı açıklaması yapılana kadar da bayağı bir zaman geçmiş. Bunun siber saldırı mı yoksa benzeri bir şey mi olduğu konusunda hiçbir açıklama yapılmadı Visa'dan. Mesela Visa'dan bana düzenli olarak elektronik postalar geliyor, PR çalışmaları geliyor. O PR çalışmaların içinde de ya biz bir kapalı kaldık ama kusura bakmayın falan da şey yapmadı. Visa olayı biraz uyutmaya çalıştı. Ama bayağı bildiğiniz kapandı yani. Hani keşke olmasaydı dediğiniz şeyler bunlar. Son haber olarak şimdi önde iki tane haber var. Hangisini okuyayım, hangisi daha kötü diye şey yapıyorum. İyi bir haber bulmaya çalıştım ama iyi haberleri sona saklayamadım. Kusura bakmayın. Türkiye'deki üniversitelerle ilgili dünyada ilk 400'e giremeyen üniversitelerle ilgili haber vardı. Onu okumayacağım. İyi ki de okumadın derler değil mi adama? Onu okumayacağım. Şöyle bir şey. Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı başlamış. Bu haberi sizlerle paylaşacağım. Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Pegida örgütü cami önünde toplaşan yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine domuz etli mangal partisi eyleminden vazgeçti diye başlıyor haber. Meclise el kaldırarak yapılan oylama sonucu ilkokul ve kolejlerde cep telefonu bulundurma ve kullandırma yasağını düzenleyen teklif kabul edilmiş. İlkokulda çocuklara cep telefonu kullanmayacaksın. Ortaokulda diyorlar. Şimdi yaş sıralamasına bakıyorum. 6 ile 12 yaş, 13 yaş arası bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ya o çocukların elinden o telefonları almaya imkan ve ihtimal yok. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Hangi ülkede olursanız olun, hangi baskıcı ülkede olursanız olun böyle bir şey olmayacak. Ben de bunu söyleyip bu haftayı da kapatıyorum. Ne yapayım? Hani böyle asabi bir şekilde kapatmayalım. Şöyle güzel bir şarkıyla, yumuşacık bir şarkıyla kapatalım. Pazartesi günü sizlerle yine birlikte olacağız. Yeni Şeyler rehberinde ben Serhat Ayan. RS FM'de bizi dinlemeye devam edin diyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. Even without you, my arms fold about you. You know, darling, why so in love with you am I. In love with the night mysterious, the night when you first were there. In love with my joy delirious, when I knew that you could care. So taunt me
and hurt me,
deceive me,
desert me,
I'm yours till
me,
desert me,
I'm yours.
şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.